Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mangó.
Ayrım 34.
Başkalarının yanında kavga etmişlerdi ve Cumhurbaşkanı itibarını yitirmeden başbakanını yerinde tutamayacağını anlamıştı. Oysa eskiden sık sık dostlarına, "Çocuklar, Çankaya'da rahat ediyorsam İsmet sayesindedir." demişti. Dipnot Atay Çankaya sayfa 400. Ayrılışın yumuşak olacağını ve İnönü ile dostluğunu süreceğini umut ediyordu. 19 Eylül'de Atatürk ile İnönü, Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak olan Türk Tarih Grubu'nun ikinci kongresine katılmak üzere trenle İstanbul'a geldiler. Yolda İnönü'yü kompartmanına çağıran Atatürk, bir süre için birlikte çalışmalarına ara vermenin daha iyi olacağını söyledi. Meclis tatilde olduğundan İnönü sağlık nedeniyle izinli sayılabilirdi ve onun yokluğunda İktisat Vekili Celal Bayar, Başbakan Vekilliği görevini üstlenebilirdi. İnönü itiraz etmedi. Dolmabahçe Sarayı'na ulaşınca kimseye belli etmeden Heybeliada'daki yazlık evine gitti. Konferans için tekrar saraya gelince, "Bana hala dargın mısın?" yazan bir kağıt uzattı ve Atatürk'e yanıt olarak, "Sana dargın olabilir miyim? Sen benim kardeşimsin." diye yazdı. "Bu kağıdı saklayabilir miyim?" diye sordu İnönü ve Atatürk, "Nasıl istersen" yanıtını yazdı. Dipnot Derin, sayfa 117-118, Aydemir ikinci adam, cilt 1, sayfa 497-498. Ertesi ay Atatürk, İzmir yakınlarındaki askeri tatbikatı izlemek için İnönü'yü davet etti. Yılın sonlarına doğru gazeteci dostu Falih Rıfkı'nın karısına, Atatürk'ün, "Kimse duymasın, kendi rahatımı kendim bozdum. Başıma bir başbakanlık derdi icat ettim" dediği söylenir. Dipnot Derin, sayfa 119. Söylendiğine göre görüşme Atay'ın evinde gerçekleşmiş. Nöbet defteri sayfa 678, Atatürk'ün 4 Aralık 1937 tarihinde Atay'ın Ankara'daki evine gittiğini gösteriyor. Yine de Bayar'ı seçme kararından vazgeçmedi ve Celal Bayar 25 Ekim'de başbakan oldu. 1 Kasım'da yeni yasama yılı açılırken meclise İnönü'nün istifa ettiği ve Bayar'ın hemen hemen aynı kabineyle görevini sürdüreceği bildirildi. Dipnot Goloğlu cilt 7 sayfa 273. Açılış konuşmasında Atatürk başbakan değişikliğine değinmedi. Konuşmasını laik pragmatizme yönelik bir cümleyle bitirdi. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 433. Buna karşılık Bayar başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada ilham kaynağının yalnızca Atatürk olduğunu açıkladı. Bu konuşmada ilk kez şef sözcüğünün kullanılması dikkati çekmekte ve metinde tam 19 kez geçmektedir. Dipnot Derin, sayfa 123. Bayar ile Mutat Zevat arasındaki dostları İnönü'nün tekrar Atatürk'e yakınlaşmasını önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Hükümet değişikliğinin açıklanmasından birkaç gün sonra sade vatandaş olarak Ankara ile Budapeşte futbol takımlarının arasındaki maçı Macarlar kazandı. İzlemeye giden İnönü halk tarafından coşkuyla alkışlandı. Söylentilere göre Atatürk bundan rahatsız olmuştu. Acaba İnönü halkın desteğini mi kazanmaya çalışıyordu? 6 Kasım'da Halk Fırkası'nın parti grubu yeni hükümetin programını görüşmek üzere toplandığında Atatürk'ün sofra dostu Salih Bozok, Cumhurbaşkanı ile arasındaki anlaşmazlıkları açıklaması için İnönü'ye ısrar etti. İnönü Atatürk'ün sofrasındaki ani patlaması için özür diledi ve dinlenmek amacıyla izin almış olduğunu açıkladı. Ankara Stadyumu'ndaki sevgi gösterisinden hiçbir şekilde sorumlu değildi ve çok şaşırmıştı. Atatürk'ü veli nimeti olarak görmeyi sürdürüyordu ve bunu kanıtlamak için Cumhurbaşkanı'nın gelirinden bir kısmını kendisine vermek alışkanlığını edinmiş olduğunu anımsattı. Bozok bu sözlerle tatmin olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün stadyumdaki gösteriyi yapılan hizmetlerden dolayı halkın duyduğu sevginin bir ifadesi olarak tanımladığını ve İnönü'nün her zaman saygı göstermesi gerektiğini söylemiş olduğunu ona aktardı. Dipnot Bozok, sayfa 244-253, İsmet İnönü cilt 2 sayfa 292-294, Aydemir ikinci adam cilt 1 sayfa 502. İnönü birçok kez Çankaya'ya yemeğe davet edildi. 1937 Kasım'ında Atatürk yeni yapılan demir yolundan ülkenin güneydoğusunda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ziyaret etti. Buraları son kez 1917'de Ruslarla savaşan bir Osmanlı generali iken görmüştü. Ulaşım kolaylığı hükümetin Kürtleri daha sıkı denetlemesini sağlamıştı. Atatürk'ün ziyareti uzun sürmedi ama damgasını vurdu. 1917'de karargahının bulunduğu bölgenin başlıca şehri olan Diyarbakır'ın adının Diyarbakır olarak değiştirileceğini açıkladı. Güneş dil teorisine göre her ismin kökünün Türkçe olması gerekiyordu. Dipnot: kentin eski adı Amit idi. Sibirya'daki Yakut Türklerinin Bakır'a Amit dedikleri Atatürk'e söylenmişti. Atatürk, Bakır, Arap kabileleri diyarı anlamına gelen Arapça adın Türkçe yazılışı olan Diyarbakır'ın bundan böyle Diyarbakır'a çevrilmesine karar verdi. Adın ilk bölümünü oluşturan Arapça diyar sözcüğünün niçin değiştirilmediği bilinmiyor. Bir konserden sonra halk evinde konuşurken, dünyanın en güzel ve en modern bir binası içinde, modern nefis bir müziği dinleyerek, beşeriyeti medeni bir halkı huzurunda, bu halkın evinde sözlerini kullandı. Dipnot AS'de Cilt 2 sayfa 326. Uygarlık büyük bir mücadeleyle getirilebilmişti. Diyarbakır'ın kuzeybatısında, Dersim dağlarındaki Kürt isyanını Türk ordusunun bastırmasının üzerinden uzun zaman geçmemişti. Yerel aşiret reisi ve Şeyh Seyit Rıza'nın kendisine ait araziye ulaşımı sağlayan köprüyü yıkıp nöbet tutan Türk müfrezesini öldürmesiyle isyan başlamıştı. Atatürk'ün bölgeye gelmek üzere yola çıkmasından kısa bir süre önce adamlarıyla birlikte yakalanıp mahkemeye çıkarılmıştı. Liderlerinin bağışlanması için Kürtlerin gösteri yapacağından çekinen yetkililer, Seyit Rıza ile 6 adamını Atatürk'ün gelişinden önce idam ediverdiler. Cumhurbaşkanı bölgenin büyük şehrine trenle gelip adını El Aziz'den Türkçe olduğu varsayılan Elazığ'a çevirdi. Gözü iyice korkutulmuş Kürtlerin arasında dolaştı. Yeniden inşa edilen köprüyü açtı ve Ankara'ya doğru yoluna devam etti. Dipnot: o tarihte emniyet görevlisi olan ve daha sonra Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na getirilecek olan İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden önce Dersim ayaklanması elebaşılarının idam edilmesini sağlamak için gönderilmişti. Bu olayı anılarında anlatıyor. Sayfa 46-55. Yolda Adana'ya uğrayıp şehrin parkına dikilen heykeline baktı. Yakındaki Tarsus kasabasının adını Terkeş adlı eski Türk kavminden aldığını açıkladı. Dipnot, Toros, sayfa 67. Ankara'ya döndüğünde gezisinden söz ederken, yöre halkının cumhuriyeti güçlendirmek için ellerindeki malların ihtiyaçlarından fazlasını hazineye vermek konusundaki istekliliğinden etkilendiğini anlattı. Dipnot, ATTB, sayfa 678-679. Bu iddia yer adlarının etimolojisi kadar gerçek dışıydı. Sağlığı son hızla bozulmasına karşın Atatürk alışkanlıklarından uzaklaşmadı. 25 Kasım 1937'de Ankara Palas Oteli'nde arkadaşlarıyla sabaha kadar içki içti. Aralık ayında da Karpiç Lokantası'nda aynı olay iki kez yinelendi. 9 Aralık'ta Hitler'in Alman Gençlik Teşkilatı temsilcisini kabul etti. Dipnot Şahin Giray, editör, Atatürk'ün Nöbet Defteri, sayfa 680. Sirozun neden olduğu döküntüler onu fazlasıyla rahatsız ediyordu. 1938 Ocağı'nda çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'in ölümü moralini çökertti. Ama yaşama asıldı ve ay sonunda Yalova Kaplıcası'nda bir tedavi kürü geçirmeye karar verdi. Kaplıca'nın yöneticisi Nihat Reşat Belger uzun yıllar Paris'te doktorluk yapmış ve İstiklal Savaşı sırasında Türk milliyetçilerinin oradaki temsilcisi olmuştu. Doktor Belger Atatürk'ü muayene etti ve döküntünün siroz belirtisi olduğunu bildirdi. Tanısını elinden geldiğince dikkatli bir dille açıklamaya çalıştı. Kaşıntının nedeni yedikleriniz ve özellikle içtikleriniz dedi Doktor Belger. Doktorun sözlerinin ardındaki gerçeği anlayan Atatürk Yalova'da sakin bir hafta geçirdi ve her akşam yeni başbakan Celal Bayar ile birlikte yemek yedi. Ama Cumhurbaşkanı'nın hasta olduğu söylentilerini önlemek olanaksızdı. 24 Ocak'ta partinin İstanbul'daki yayın organı Cumhuriyet Gazetesi tuhaf bir haber yayınladı. Yalova'da gerçekte var olmayan bir radyodan aldığı bilgiye göre Atatürk tüm hastalıklar için kendi aldığı önlemlerin yeterli olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle sağlığı için halkın tümü dua etmeliydi. Dipnot Derin, sayfa 127-128. Cumhurbaşkanının ölümcül hastalığından üstü kapalı da olsa ilk kez söz ediliyordu. Atatürk 1 Şubat'ta yeni Merinos yün fabrikasının açılışını yapmak üzere Bursa'ya gitti. Düzenlenen baloda yorucu zeybek havası oynadı ve sabahın 4'üne kadar içki masasından kalkmadı. Ertesi gün Modern Kaplıca Oteli'ndeki Kaplıca havuzuna akan sıcak kaynak suyunda çelik bulunduğu varsayıldığından otele Çelik Palas adını vermişti. Hisselerini ve 1923 yılında kendisine armağan edilmiş olan otele bitişik evi Bursa Belediyesi'ne bağışladı. Dipnot ATTB sayfa 680. İstanbul'a dönünce Park Otel'de yine uzun bir gece kaçamağı yaptı. Ertesi gün ateşi yükseldi ve zatürre tanısı kondu. Dipnot Goloğlu, cilt 7 sayfa 305. Ama 15 gün sonra Celal Bayar ile İnönü'yü kabul edecek kadar düzelmişti. 24 Şubat'ta Balkan Paktı konsey toplantısı için Ankara'ya gitmeye karar verdi. İnönü de onunla birlikte trendeydi. Tıpkı günümüzün Avrupa Birliği gibi Balkan Paktı da sık sık toplantılar yapıyordu. 27 Şubat 1938'de Atatürk Yunan diktatörü General Yannis Metaxas ile Yugoslavya Başbakanı Milan Stojadinovic'i kabul etti. Her ikisi de Nazi Almanyası'nı yatıştırma politikasına taraftar oluyorlardı. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi görüş alışverişinde bulunuldu ama hiçbir sonuç çıkmadı. Yine de Atatürk yabancı gazetecilere, dünyada şimdiye kadar başka başka milletlerin union yani birleşme, Atatürk Fransızca union sözcüğünü kullanmıştı. Yaptıkları ve asırlarca beraber yaşadıkları tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz union'un tarihe geçmiş unionların çok fevkiinde olmasını isteriz açıklamasını yaptı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 330. Ne var ki Balkan Paktı 18 ay sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı ile birlikte eriyip gitti. Bir türlü durdurulamayan burun kanaması nedeniyle Atatürk toplantıya geç kalmıştı. Bu kanamada ilerleyen sirozun başka bir belirtisiydi. Celal Bayar yurt dışından bir uzman çağırmak için iznini istedi. Atatürk'ün çevresindeki doktor dostlarından çok saygın bir yabancının sözlerini dinleyeceğine inanıyordu. Kısa bir tartışmadan sonra Cumhurbaşkanı kabul etti ve Ankara'ya gelen Fransız uzman Profesör Fissenger ilerlemiş siroz tanısını onayladı. Dipnot, Jevakov bu ismi Flesinguer olarak veriyor. Başka kaynaklarda ise Fissenger olarak geçiyor. 30 Mart'ta resmi Türk Haber Ajansı Cumhurbaşkanı'nın gribe yakalandığı için Profesör Fissenger tarafından muayene edildiği ve korkulacak bir durum bulunmadığını açıkladı. Fissenger'in Cumhurbaşkanı'na 1,5 ay dinlenmesini önerip ülkeden ayrıldığını bildirildi. Dipnot Soyak cilt 2 sayfa 739. Gerçi dedikodular geçen Aralık ayında Fransız kaynaklarından yayılmıştı ama ilk kez Cumhurbaşkanı'nın hastalığı konusunda resmi bir haber veriliyordu. Kendisine bu dedikodular hakkında soru sorulan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Lorraine'i yanlış yönlendirmeyi başararak onun kendi Dışişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün sağlık durumu hakkında iyimser raporlar göndermesini sağladı. Dipnot Sonyel, Atatürk sayfa 185. Aras'ın umut dağıtması için çok geçerli bir nedeni vardı. İnönü ile yolları ayrılmıştı ve eski başbakanın Cumhurbaşkanlığına geçmesi olasılığından çekiniyordu. Ayrıca Atatürk gibi o da hastalık haberinin Hatay konusunda Türkiye'nin elindeki kozları zayıflatacağından korkuyordu. Lorraine ise bütün İngiliz diplomatları gibi Fransızların söylediklerine inanmama eğilimindeydi. Fissenger'in öğütlerini dinleyen Atatürk birkaç ay boyunca Çankaya'da düzenli bir yaşam sürdü. 13 Nisan'da son kez Celal Bayar'ın eşliğinde İnönü ile görüştü. Dipnot Şahin Giray, editör Atatürk'ün nöbet defteri sayfa 716. Atatürk halkın karşısına çıkmak için son bir çaba gösterdi ve Ankara'da İstiklal Savaşı öncesi Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs törenlerini izledi. Sonra güneye giden trene bindi, İskenderun sancağında seçim tarihi yaklaşırken Fransızlara baskı yapmak amacıyla Suriye sınırına 30 bin asker yerleştirilmişti. Dipnot İsmail Soysal sayfa 538. Atatürk sınırdan pek uzak olmayan Adana ve Mersin'deki birlikleri teftiş ederek propaganda kampanyasını güçlendirdi. Dipnot Toros sayfa 71-73. Konuşma yapmadı ama orada bulunması Fransızların tartışma konusu bölgeye Türk askerlerinin girmesine izin vermelerine yardım etti. Yolculuk onu çok yormuştu ama vazgeçmedi ve hatta Mersin yakınındaki bir arkeolojik kazı yerini de ziyaret etti. Ankara'ya dönünce onu garda karşılayanların arasında bulunan bir bakan, Fali Rıfkı Atay'a dönüp, ''Fali, Atatürk'ün derisinin rengine bak, bu bir ölü rengi.'' dedi. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 489.
Ayrım sonu.